Dolayısıyla adımız
yemeklere, adımlara güzel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında haftanın ilk iş gününde siz kıymetli dinleyicilerimizle buluşmanın mutluluğuyla hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınından ulaşıyoruz sizlere. Tabii ki bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Edebiyatı'nın usta şair ve yazarı Erdem Bayazıt'ı 2008 yılının 5 Temmuz'unda kaybettik. Vefatının 12. yılında sevgi ve özlemle anıyoruz. Erdem Bayazıt'ın hayatını, edebiyat dünyamızdaki müstesna yerini şair ve yazar Ali Bal'la konuşacağız. Kendisi telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Ve hemen sonrasında Yaşayan Türküler köşemizde yayınımız sürecek. Doçent Doktor Merdan Güven'in Türkülerin Dilinden adlı kitabından aktardığımız Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar türküsünün öyküsünü Mustafa Murat Bayram'ın sesinden dinleyeceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu telefon hattımıza alıyoruz.
Çözülmüyor mihriban, mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban, mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Görmeyince sızılıyor mihriban, mihriban, mihriban. Titreyen alev üşüyor, karışıyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban, mihriban, mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama, arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama. Aşka hudut çizilmiyor. Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban, mihriban, mihriban.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Edebiyatımızın çok değerli isimlerinden şair ve yazar Erdem Bayazıt'ı vefatının 12. yıl dönümünde saygı ve hürmetle anıyoruz. Kendisini anmak, onun edebi kimliğini, şair kimliğini konuşmak için şair ve yazar Sayın Ali Bal telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Bal, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Aslında şairin dilinden en iyi şairler anlar, öyle değil mi? Siz biraz bize Erdem Bayazıt'ı anlatır mısınız? Onunla hani ne kadar süre birlikte çalışma şansı buldunuz? Aslında en iyi onu tanıyanlar anlatır, onu görenler anlatır diyebiliriz ama aslında bence en iyi onun şiirlerini okuyanlar onu anlatır, seslendirenler anlatır. Siz de pek çok mecrada onun şiirlerini de seslendirdiniz biliyoruz. Erdem Bayazıt nasıl biriydi? Nerede doğdu? Neler yaptı? Biraz biyografisinden bahsedelim. Sonrasında da edebi kimliğiyle devam edelim.
Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle kıymetli bir ismi andığınız için TRT'ye ve değerli ekibinize. Şimdi efendim, tabii bir kişiyi anmak, anlatmak sadece onun biyografik hayatını aktarmaktan ibaret değil elbette.
Evet.
Onun yaşadığı dönemi bir bütün olarak ele almak gerekir. Erdem Bayazıt'ın yaşamış olduğu dönemi değerlendirdiğimizde 1939 yılında dünyaya geliyor Kahramanmaraş'ta. Kahramanmaraş'ta zaten hepimizin bildiği üzere şiir ikliminin böyle sürekli insanların yüreklerine çizelediği bir memleket.
Evet, yedi güzel adamın doğduğu topraklar.
Evet, evet. Böylesi güzel, mümit bir edebi anlamda, kültürel anlamda bir coğrafyada dünyaya geliyor. Tabii onun çocukluk dönemi ve gençlik dönemine baktığımız zaman bir kültür insanını, bir sanatçıyı, şairi anarken onun yaşadığı döneme ait siyasi ve sosyal hayatı da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Biz buna devrin ruhu diyoruz. Merhum Erdem Bayazıt, tabii öncelikle Allah'tan rahmet diliyoruz bu güzel insanlara. Evet. Mekanları cennet olsun diyorum. Bu dönemden, bu devrin ruhundan etkilenerek kendilerini yetiştirmiş insanlar. Hemen hemen yine aynı döneme tekabül eden, onlardan yaşça birazcık büyük olan Nuri Pakdil'in orada çıkarmış olduğu Maraş Lisesi'ndeki Hamle dergisi, sonrasında merhum Nuri Pakdil'in eğitim için İstanbul'a gidişi, Ama onun bırakmış olduğu o hazır mecrada böyle değerli gençler bu bayrağı dalgalandırmışlar. Bunların kim olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Çok yakın arkadaşlıkları bulunan Rasim Özdenüren, Cahit Zarifoğlu, Mehmet Akif İnan. Ki Mehmet Akif İnan sonrasında gelecektir. Urfa'da başlayan eğitimi Maraş Lisesi'ne devam edecektir.
Bu da bir aslında kaderin bir onları yaklaştırması değil mi? Belki Urfa'da olsaydı, belki o yedi güzel adam ortaya çıkmayacaktı. O Maraş topraklarında gerçekten var bir hikmet. Ne dersiniz?
Muhakkak ben merhum Mehmet Akif İnan'la ilgili de araştırmalar yapıyorum. Onunla alakalı da güzel çalışmalar var. Zaten hem sendikacı kişiliği hem şair kişiliği olsun, eğitimci kişiliği olsun, bütün bunlar çok farklı kişiler tarafından hazırlandı. Hı hı. Şimdi bu kişilerin öyle tevafuk ki hayatları, o kaderleri ortak. Birbirini evet. seven insanların, dostların ben kaderinin ortak olduğuna inanıyorum. Bu yedi güzel adam diye ifade ettiğimiz, bu sıfatla andığımız bu şahsiyetlerin kaderleri de ne yapıp edip bir yerde kesişiyor. Maraş'ta kesişiyor. Sonrasında İstanbul'da eğitimleri sürüyor ama daha ziyade Ankara merkezli bir edebi hareket içerisinde kendilerini buluyorlar. Belki ilk giden oraya merhum Akif İnan'ın çalışmaları var kültür hayat içerisinde Ankara'da. Onlardan belki daha önce. Ama tabii ağabey olarak baktığımız zaman Nuri Pakdil'in daha önde ve aksiyon adamı olduğunu ve bunları da etkilediğini biliyoruz. Hı hı. Merhum Erdem Bayazıt böyle bir sosyal çevre içerisinde, böyle bir edebi hareket içerisinde yetişen bir değerimiz. 1959'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kayıt yaptırıyor. Ancak tabii döneme baktığımız zaman hemen akabinde 1960 yılında işte 27 Mayıs ihtilali söz konusu. Hı hı. Sonrasında tabii ayrılıyor üniversiteden, eğitimine devam edemiyor. Ankara'ya dönüyor. Ankara'da da nasıl dönüyor Ankara'ya? Merhum Nuri Pakdil'in desteğiyle, onun ısrarıyla Ankara'ya gidiyor. Orada Milli Kütüphane'de bir memuriyeti söz konusu. Tabii hukuk fakültesini bitirmek istese de tabii bunda muvaffak olamıyor ama sonrasında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dil Edebiyatı bölümüne kaydoluyor.
Sayın Bal, aslında burada, bu hukuk fakültesinin de ben aralarında ilginç bir kader birliği olduğuna inanıyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Hani muhakkak, hukuk insan içindir ya, hep de insan için çalışmak istemişler belli ki. İnsanın adaleti için, insanın güzelliği için, huzur ve mutluluğu için ve o yüzden o bölümleri seçmişler. Nuri Pakdil olsun, kendileri olsun. Bence bunun da bir o kader birliğinde payı var.
Muhakkak haklısınız. Şöyle bir durum söz konusu. Bu kişiler sosyal yönleri çok güçlü kişiler. İlk giden kişi İstanbul'da hukuk eğitimi alan Nuri Pakdil. Hı hı. Sonrasında yine yaşıt olan hemen hemen şeyle Mehmet Akif İnan merhumla efendim Rasim Özdenören. Yani bütün bunlar iyi eğitim almış hı hı. insanlar. Ancak kader birlikleri olarak baktığımız zaman merhum Erdem Bayazıt'la Nuri Pakdil'in işte hukuk fakültesi öğrenciliği bakımından bir benzerlikleri daha ziyade söz konusu. Tabii yaş olarak küçük Erdem Bayazıt, bir 5 yaş kadar küçük. Hı hı. Ancak onun bir ağabeyi olarak ciddi bir etkisi var. Özellikle nerede etkisi var? Bunu merhum Akif İnan'ın hatıralarından okuyoruz. Maraş'a geldiğinde Maraş Lisesi'nde böyle bir hazır ortam buluyor ve kültür ortamlarına çabucak karışıyor. Tabii şeyi tanımıyor, merhum Nuri Pakdil'i tanımıyor. Ancak oradaki gençler üzerinde Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenüren gibi Nuri Pakdil'in ciddi bir etkisinin olduğunu görüyor. Tabii merak ediyor Nuri Pakdil'i de. Bu şekilde birbirlerini etkileyen bir güce de sahipler ve o hamle dergisini de devam ettiriyorlar zaten Maraş'ta. Bir de tabii Maraş'ta gerek Akif İnan olsun, merhum Erdem Bayazıt olsun, bu insanlar daha genç yaşlarda yazmaya başlıyorlar. Yani baktığımız zaman bu insanların lise yıllarında da yani hem okuduklarını hem yazdıklarını edebi ortamlar oluşturarak buralarda bir takım fikir tatillerinde bulunduklarını görüyoruz. Özellikle Mehmet Akif İnan'ın hatıralarına yine değerlendirdiğimizde, çünkü onun hayatı üzerine daha çok çalışmalar yaptığı için onun üzerinden gidiyorum. Hı hı. Kader birlikleri nihayetinde aynı kişileri anlatmış oluyoruz. Aynı mecralar, evet. Bunlar. Divan edebiyatından şiirler, ezbere şiirler okuduklarını, böyle özel geceler tertip edip kültür ortamları oluşturduklarını, şiir geceleri, yani bütün bunlar baktığımız zaman yedi güzel adamın aslında tesadüfen ortaya çıkmadığını, bunların bir inanç birlikteliği ile hareket ederek bugünlere geldiklerini görüyoruz. Evet. Hepsi de birbirinden daha efendim kendisini geliştirme noktasında aksiyon yönü güçlü insanlar, hitabeti güçlü insanlar. Ta gençlik yıllarında, lise yıllarında dergi çıkartan, gazetelerde çalışan, gazetelerde yazılar, köşe yazıları yazan insanlar, yani bunlar baktığımız, hı-hı, zaman. İşte Erdem Bayazıt da böyle bir ortamda çıkıp Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde eğitimini tamamlıyor. Efendim 1967'de Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir iş buluyor. Peki yine güzel bir tevafuk söz konusu. Nedir o? Erdem Bayazıt'ın tanıştığı bir kişi var. Hepimizin bildiği, dostluklarıyla ve samimiyetiyle bir dönem gençliğini, özellikle 60'lı yıllarda etkileyen Fethi Gemuhluoğlu merhumla tanışıyorlar tabii ki. Fethi Gemuhluoğlu'nun bu gençler üzerinde yaptığı sohbetlerle büyük bir tesiri olduğunu hepimiz biliyoruz. Zaten Erdem Bayazıt'ın iş bulması noktasında da Fethi Gemuhluoğlu'nun bir desteği söz konusu. Sonrasında 1972'de fakülteden mezun olduktan sonra Erdem Bayazıt Maraş Lisesi'nde öğretmen oluyor. Edebiyat öğretmenliği görevine dönüyor. Evlilik hayatı söz konusu 1973'te. Tabii edebi olarak bir çizgiyi eğer burada nakledecek olursak, şöyle ifade etmek lazım. Ben bunu bir zincirin halkaları olarak değerlendiriyorum. Mehmet Akif'in Asım'ın nesli umudu, hayali Necip Fazıl merhumun Büyük Doğu hareketiyle büyük bir harekete dönüşmüş. 1960'ların başından itibaren de Üstad Sezai Karakoç'un diriliş hareketiyle devam etmiş. Hı hı. 1969'a gelindiğinde Diriliş Dergisi'nin işte ara verdiğini görüyoruz. Sonrasında Nuri Pakdil merhumun hareketiyle Ankara merkezli Edebiyat Dergisi'nin çıkışı söz konusu. İşte Erdem Bayazıt'ı biz bir edebi gelenek içerisinde nereye koyacağız diye kendi kendimize soracak olursak, İşte Erdem Bayazıt bu çizgiyi ve geleneği takip eden bir şairdir.
Necip Fazıl'la ve onunla da yine tanışmışlıkları ve dinletilerini, şiirlerini dinlemişliği var, öyle değil mi?
Tabii. Şöyle söyleyelim. Merhum Necip Fazıl Kısakürek Ankara'ya geldiğinde misafir olduğu kişi Mehmet Akif İnan.
Evet.
Evinde ağırlar ki Mehmet Akif İnan demek zaten Ankara merkezli bu hareketin en önemli kişilerinden, merhum Nuri Pakdil'in ifadesiyle bu yedi güzel adamın ağası ünvanlı kişidir, ağa olarak görmüşlerdir. Yaşıt olarak o bizden küçüktü ama diyor merhum Nuri Pakdil, ben bizzat Nuri Pakdil'in, merhumun kendi ağzından dinledim bunu. Hı hı. Onun duruşuyla, o vakur duruşuyla ve ağırlığıyla o ağamızdı diyor. Ben ağabeydim diyor. Kendisi nakletmişti merhum. Böyle bir yakınlıkları söz konusu. Özellikle Ankara'daki Necip Fazıl'ın meşhur bir şeyi vardır, konferansı vardır. Bu konferansa ev sahipliği yapan kişi merhum yine Akif İnan ve arkadaşlarıdır. Akif İnan'ın Türk Ocağı'nda görevi vardır. Akif İnan özellikle Necip Fazıl'ı burada ağırlamaktadır. Tabii bütün bunlar bir araya geldiğinde böylesi bir güzellik ortaya çıkıyor. Evet. 1969'da Edebiyat Dergisi ekibi içerisinde yine biz bu isimleri görüyoruz. Sonrasında tabii 1976'da Edebiyat Dergisi hareketi söz konusu. Tabii Cahit Zarifoğlu, Alaaddin Özdenören, Mehmet Akif İnan, Ersin Nazif Gürdoğan ve Hasan Seyit Hanoğlu ismi. Bu isim yazar olarak değil de bu ortam içerisindeki hususi sohbetleriyle, samimiyetiyle, dostuyla bilinen bir isimdir. Bunu da burada zikretmiş olalım.
Evet. Sayın Bağ, Edebiyat Dergisi'nden bahsettik ama bildiğimiz kadarıyla Mavera Dergisi de bir döneme damga vurmuş bir dergi. Onda da çok kıymetli görevleri var Erdem Bayazıt'ın. Ondan da biraz bahsedelim mi?
Evet, memnuniyetle. Tabii Erdem Bayazıt şimdi Maraş'a öğretmen olarak gidiyor. Sonrasında tabii Mehmet Akif İnan olsun, Rasim Özdenören olsun. Daha sonra merhum Nuri Pakdil Ankara'ya dönecektir. Devlet Planlama Teşkilatı'nda tabii vazifeler üstleniyorlar. Özellikle Rasim Özdenören ağabeyimizin daha önce bu göreve başladığını diliyoruz. Biz uzman olarak çalışıyor. Tabii ekip orada. İstanbul'da Cahit Zarifoğlu var ama o da dergiyi daha sonra merkezini oraya taşıyacak filan ama hareket olarak Rasim Özdenören Edebiyat Dergisi'nin işte çıkışını filan anlatır. Tabii burada ismi en çok zikredilen kişi Cahit Zarifoğlu merhum. Cahit Zarifoğlu çok hareketli, atak bir insan, aksiyonu çok güçlü bir insan ve herkesi yaptığı hareketlerle şaşırtabilen, böyle bir kaba sığmayan bir şair ve mütefekkir bir yapısı söz konusu. Çok hızlı bir şekilde bu iş konuşulunca Edebiyat Dergisi ile, pardon, Mavera Dergisi ile ilgili bir dönem işte Maraş'ta olduğunu, bu işlerin de konuşulduğunu, işte Ankara'ya döndüğünde bunu anlatıyor Rasim Özdenören. Hızlı bir şekilde Cahit Zarifoğlu'nun dilekçe verdiğini, yer kiraladığını, Mavera Dergisi'nin çıkışını başlattıklarını öğreniyor. Ama tabii bu isim olarak, yani çıkış noktasında Rasim Özdenören'in ön ayak olduğu veya onun tavsiyesiyle bu Mavera Dergisi'nin çıkışı anlatılmaktadır. Ancak burada tabii ki biz şahısları değil, bir hareketi değerlendiriyoruz. İşte Erdem Bayazıt da 1977'de ailesiyle birlikte Ankara'ya geliyor ve 7 yıl boyunca bu derginin yazışları müdürlüğünü yapıyor. Ve en önemli, yani hayatındaki değişimler zaten bu dönemde başlıyor. 1977'den sonraki dönemde başlıyor. Tabii biz şahısları, yine sözümüzün başında ifade ettiğimiz gibi, var eden onların edebi kimliğini, sosyal kimliğini, onların fikriyatını oluşturan bir zemin söz konusu. 1970'li yılların Türkiye'sini tahayyül etmek gerekiyor. Evet. Tek başına bir kişiden bahsetmiyoruz. Devrin ruhu diye tanımladığımız ve devrin zihniyetiyle beraber şekillenen bir ekipten bahsediyoruz. Bir güzel adamdan.
Sayın Bal, çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Hani tam o devrim ruhu dediniz ya, ülkesine, vatanına ve sevdiklerine olan bağını aslında en güzel anlattığı nokta tam da o dergilerde yayınladığı şiirler. Erdem Bayazıt'ın o şiirlerden çok kıymetlisi var. Biz müsaadenizle kendi sesinden dinleyicilerimizle o şiiri paylaşmayı çok arzu ediyoruz. Sana, tabii, bana, Tabii. Vatanıma, ülkemin insanlarına dair yazılmış harika bir şiir. Harika müsaadenizle bir, şiir, evet. Tabii. O şiiri kendi sesinden dinletelim kıymetli dinleyicilerimize.
Yaklaşık 25 yıldır dinlediğim ve sürekli her dinleyişte ilk kez dinliyormuşum gibi keyif aldığım çok güzel bir şiir. Bir Anadolu manzarası söz yerindeyse bu şiirde söz konusu, dinleyelim elbette.
Evet, buyursunlar efendim.
Her grafın tellerini kurşunlamalı. Öyle değildi bu türkü bilirim. Bir de içime her istasyonda duran, sonra tekrar yürüyen bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek, bazen gelmesi beklenen, bazen ansızın çıka gelen haberler bilirim, mektuplar bilirim. Gamdan dağlar kurmalıyım, kayaları kelimeler olan. 42. saymalıyım, 40 gün hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma, saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından, baştan ayağa ıslanmalıyım, gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım. İçimde kanayan bir mahşer var, bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar gün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerde alıverirler kara haberini ansızın, okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarını. Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverince işlerine, karanlık odalarını dalarak şehirlerin, beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde, örneğin Hint okyanusu gibi derin isyanın kapkara sularına dalan. Nice akşamlar bilirim ki karanlığını bir millet hastanesinde 9 kişilik kadınlar koğuşu koridorunda başını kalorifer borularına gömmüş, beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır. Bir de baharlar bilirim. Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği Anadolu bozkırlarında İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru tekerleri yamalı asfaltları bir Ağustos susuzluğuyla içen cesur otobüs pencerelerinden bilinçsiz bir baş kaymasıyla görülen evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarında çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. 2008 yılında 5 Temmuz'da kaybettiğimiz usta şair ve yazar Erdem Bayazıt'ı vefatının 12. yılında sevgi ve özlemle anıyoruz. Sayın Ali Bal telefon hattımızın diğer ucunda, şair ve yazar. Biz de kendi sesinden sana, bana, vatanıma, ülkemin insanlarına dair yazdığı o harika şiiri dinledik. Benim tüylerim diken diken oldu. Sayın Bal, siz neler söylersiniz? O kadar duygulu, o kadar gerçek insanların, işte ülkemin gerçek insanlarının hayatını aslında anlattığı bir şiir. Biraz isterseniz Erdem Bayazıt'ın şiirlerindeki anlama, konuya değinelim, ne dersiniz?
Evet, Erdem Bayazıt'ın tabii şiirini kronolojik olarak kendi hayatıyla ve dönemiyle birlikte değerlendirdiğimizde, onun şiirlerinde ilk işte 1972'deki Sebep Ey'den sonra bir 15 yıl kadar ara veriyor. Risaleler 87'de tekrar okuyucuyla buluşuyor. Böyle bir kopukluk söz konusu ama Erdem Bayılt'ın şiirinde bir yerlilik ve millilik söz konusu. Onun şiirlerinin muhteviyatına ve mesajına baktığımız zaman az önce ifade ettiğimiz gibi İslami bir duyarlılık söz konusu. Ancak sesinin yükselişindeki o tonunu zaman zaman bir Nazım Hikmet sesi bile olduğu söylenmektedir. Ancak bu itiraz olunsa da bu söyleyişe onun hem az önce dinlemiş olduğumuz şiirlerinde ve diğer şiirlerine baktığımız zaman insanın içinden gelen bir coşkunun bu şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Yüksek perdeden bir söyler, bir hitabet şeklinde bir ses söz konusu onun şiirlerinde.
Evet, bu konuyu çok az daha açıklamanızı rica edebilir miyim? Çünkü kitlelere seslenmek demek sanıyorum, değil mi? O yüksek perde diye ifade ettiğiniz
evet,
nokta.
Evet. Şimdi bugün az önce dinlediğimiz şiir olsun, diğer şiirlerinde de olsun, dinlediğimiz zaman Erdem Bayılt'ın şiirini toplumları harekete geçiren her coğrafyadan bir manzara bize sunmakta. Tabii bu sunuş bizde aslında Cumhuriyet dönemiyle birlikte ortaya çıkan bir sunuştur. Yani bir Anadolu manzarası, şiirimizdeki bir resim, yani bu bir noktada baktığımız zaman işte Faruk Nasuh Çamlıbel'in Han Duvarları şiirinde böyle bir şey söz konusudur. Sonrasında işte Erdem Bayazıt'ın Sana Bana Ülkeme ve Vatanıma dair şiiriyle, seslenişiyle, söyleviyle baktığımız zaman herkesi kucaklayan, kapsayan bir şiirdir ve o şiir metninde aslında herkes kendisinden bir hikaye bulmaktadır.
Evet, evet.
Zaten bir serbest bir söyleyişle bir şiir olduğu için biçimsel olarak baktığımız zaman hepimize hitap eden bir yönü söz konusudur bu şiirin.
Sanki konuşur gibi, sanki bize anlatır gibi.
Evet. Yani böyle bir şey söz konusu.
Sayın Bal, bu arada özür dilerim, yine sözünüzü kestim ama yavaş yavaş süremizin de sonlarına doğru geliyoruz.
Evet.
Çok kısa olarak Afganistan, o İpek Yolundan Afganistan'a adlı eserinden de bahsetmeden söyleşimizi sonlandırmak istemiyorum. Çünkü o da çok kıymetli bir eser. Evet. Ondan da bahsetmenizi rica edebilir miyim birkaç cümleyle?
O zaman hızlı bir şekilde yine biz hem şiirinin gidişatından, şiirindeki anlam ve mesajlardan hareketle buna devam edelim, hem de yaşadığı dönem itibariyle. Şimdi efendim, gerek Büyük Doğu, gerek Diriliş Hareketi, Edebiyat Dergisi ve Mavera Dergisi, bunlar İslamcı bir söyleyiş getirmişlerdir. Milli bir kimlik inşası ve ihyası için çalışmışlardır. Dolayısıyla bunların sanattan maksatları aslında sonuçta Allah rızasını kazanma ve iyi bir kul, iyi bir Müslüman, iyi bir Türk olabilme uğruna bir mücadeleyi gerçekleştirmişlerdir. Sanatlarını da bu yönde icra etmişlerdir bu kişiler ve hepsi bir dava adamı, önder olmaya çalışmışlardır. Dönemleri itibariyle öne çıkmış isimlerdir. Şimdi bir kimlik problemiyle karşı karşıya kalmıştır Cumhuriyet dönemi nesli. İşte bu kimliği tekrar arama, bu kimliği kendi tarihinden ve köklerinden yeniden bir diriliş olarak veya yeniden bir doğuş olarak dersek Büyük Doğu, diriliş olarak Sezai Karakoç'un dirilişinde görmekteyiz. Bu kimliği tekrar bulup ortaya çıkarmışlardır. Sürüp gelen çağlardan şiir olsun, Adım Müslüman şiirlerinde olsun. Yani Erdem Bayazıt aslında bir Yunus Emre gibi, bir Mevlana gibi, bir böyle bir sesi, böyle bir manayı aramıştır. Ve üslubunda onun bir fuzuliyi bile görmek mümkündür. Şimdi işte böyle bir zihniyetin temsilcisi olan bir yazarın, şairin, yani Erdem Bayazıt'ın 1981 yılında Bülbülak sınır kapısından başlayıp İran, Pakistan ve oradan Afganistan'ın içlerine kadar devam eden bir gezileri söz konusu. Yani bu gezide tabii önemli isimler var. Yani
çok hızlıca
zaman,
isimleri hemen alalım, sonrasında da veda etmek zorundayız efendim size, süremizin dardından
peki,
dolayı.
Peki bir saniye. Şimdi 1979 yılında tabii bir ajans kuruyorlar. Bu ajansla tabii 1981'de hareket edeceklerdir. Şenol Demiröz, Güzel Çakmaklı, Ahmet Bayazıt, Çetin Tunca, Halil İbrahim Sarıoğlu ve Necdet Taşçıoğlu'ndan oluşan bir ekip bu ekip.
Ve sonrasında mı o İpek Yolu'ndan Afganistan adlı eser çıkıyor? İpek son cümleyle alalım efendim lütfen. Son cümle lütfen.
Evet. İpek Yolu'ndan Afganistan'a da ne anlatılıyor? Tabii bu bir seyahatnamedir. Seyahatnameler bir anı gibi veya bir hatıra gibi değerlendirilemez. O coğrafyanın yaşamı, iklimi, o coğrafyanın kültürü ortaya çıkmaktadır. Elbette şuna değinmek lazım.
Buyurun, Afganistan, son olarak alalım
Rusya,
efendim.
Evet, Afganistan-Rusya savaşı söz konusu. Bu savaşta o coğrafyayı görmek ve nakletmek çok önemliydi. Cahit Zarifoğlu'nun da nihayetinde böyle bir şey söz konusu, gezisi. İşte bu duyarlılıkla oradaki yaşananları, olup bitenleri hem İslam dünyasına hem de tüm dünya kamuoyuna bu şekilde aktarmışlardır.
Evet.
Erdem Bayazıt arkadaşları.
Sayın Bal, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok usta bir şair. İçimizde çok önemli değerleri barındıran bir şair. Ve size de bize bu kadar kısa bir süre içinde onu dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatma, şiirini dinletme fırsatı sunduğunuz için de çok teşekkür ediyoruz. Size de çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz efendim.
Ben teşekkür ediyorum merhum şairimize. Yedi Güzel Adam'dan Önden Göçenlere rahmet diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun efendim. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık. Bize ne yapsın ölüm diyen ve Türk şiirine, Türk edebiyatına ölümsüz mısralar hediye eden şairimiz Erdem Bayazıt'ı bir kez daha saygıyla rahmetle anıyoruz.
Olmasaydı hiçbir dert olmasaydı, gün doğdu doğmasaydı hiçbir dert olmasaydı, oturup ağlamazdım yüreğim dolmasaydı, oturup ağlamazdım yüreğim dolmasaydı. Dertliyim derdum bitmez, başımdan duman gitmez. Dertliyim derdum bitmez, başımdan duman gitmez. Bu yanan yüreğime dağların karı yetmez. Bu yanan yüreğime dağların karı yetmez. Dağların karı yetmez. Dağların karı yetmez. Dağların karı yetmez. Gözyaşımı sakladım sonra ağlarım diye. Gözyaşımı sakladım sonra ağlarım diye. Sevdalığın acısı kimi yakar bilmem.
yaşayan türküler.
Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Bu öykü Malkara köylerinden alınmış olup belli bir kişinin dilinden yazıya geçirilmiş değildir. Çevrede herkes tarafından bilinen bir öyküdür. Söylentiye göre çok eskiden köyün birinde Zeynep isminde çok güzel bir kız vardır. 16 yaşına yeni bastığında köylerindeki bir düğünde yabancı köylerden gelen Ali isimli bir genç Zeynep'i görür ve çok beğenir. Köyüne döndüğünde kızın babasına hemen görücü gönderir. Zeynep'i Ali'ye verirler. Kısa zaman sonra düğünleri olur. Ali Zeynep'i alıp köyüne götürür. Zeynep'in gelin gittiği köyle kendi köyü arasında 3 gün 3 gece çeker. Bu kadar uzak olduğundan dolayı Zeynep anasını, babasını ve kardeşlerini tam 7 yıl göremez. Bu özlem Zeynep'in yüreğinde her gün biraz daha büyüyerek dayanılmaz bir hal alır. Köyün yüksek bir tepesinde bulunan evinin bahçesine çıkarak kendi köyüne doğru dönüp için için kendi yaktığı türküyü mırıldanır ve özlemini gidermeye çalışır. Oysa kocası Zeynep'in bu özlemine pek aldırış etmez. Kaldı ki eski sevgisi de kalmadığından horlamaya ve eziyet etmeye başlar. Sonunda bu özlem ve kocasının horlaması Zeynep'i yataklara düşürür. Gün geçtikçe hastalığı artan Zeynep'in iyileşmesi için köyden gelip gidenler anasının, babasının çağrılmasına salık verirler. Başka çare kalmadığını anlayan Ali de anasına, babasına haber vermeye gider. 6 gün 6 gece süren yolculuktan sonra bir akşam üzeri Zeynep'in anası ve babası köye gelir, kızlarını yatakta bulurlar. Perişan bir halde olan Zeynep hala türküsünü mırıldanmaktadır. Türküyü anne ve babasına da söylemeye başlar. Çevresindeki bütün köy kadınları duygulanıp gözyaşı döker. Annesi fenalık geçirir ve olduğu yere bayılır. Zeynep hasretini giderir. Giderir ama artık çok geç kalınmıştır. Bir daha olmaz, sonu ölümle biter. Herkes Zeynep için gözyaşı döker. İşte o gün bugündür bu türkü ayrılığın türküsü olarak söylenip durur. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşırı aşırı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun. Ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Babamın bir atı olsa, binse de gelse, annemin yelkeni olsa, uçsa da gelse, kardeşlerim yolları bilse de gelse, uçan da kuşlara malum olsun. Ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim.
Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun. ben köyümü özledim.
Yaşayan Türküler. Sevgili dinleyicilerimiz, Yaşayan Türküler köşemizde Doçent Doktor Merdan Güven'in Türkülerin Dilinden adlı kitabından aktardığımız Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar türküsünün öyküsünü Mustafa Murat Bayram'ın sesinden dinledik ve böylelikle geldik programımızın sonuna. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofonda ben Sezin Zor, yarın tekrar TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Seslerinde buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın Sesleri.